Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında ilerlemeye gayret ettiğimiz bu programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, hatırlayacağınız üzere programımızda geçtiğimiz hafta Haşr suresinin son ayeti kerimeleriyle ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu hocamız ve Hüvallahüllezi olarak da bildiğimiz kısmı nihayete erdirmiştik. Üzerinde birkaç program durmuş olduk. İnşallah bu programımızda da bahsettiğimiz gibi Fil suresinden, diğer adıyla belki Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil, ilk ayetine nispetle bu şekilde de anılabilen sureye inşallah bu programımızda başlayacağız ve buradan devam etmiş olacağız. Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Şükürler olsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
Hamdolsun. Çok şükür bizler de iyiyiz.
Allah iyilikler versin.
Hocam, arzu ederseniz önce sureyi kısaca bir hatırlayalım, sonra tekrar başlamış olalım. Estaizu billah. Bismillah. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlil ve arsel aleyhim tayran ebabil termihim bi hicaretin min siccil fece'alehum ke'asfin me'kul. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Evet, hocam, burada öncelikli olarak bu Fil suresinin belki sebebi nüzulü üzerinde de biraz konuşabiliriz ve burayla bağlantılı olarak da bir fil vakası, ashab-ı fil, isminden de zaten Fil suresi dediğimiz gibi fil vakasına da geçebiliriz. Buyurun.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bu sure, Kur'an-ı Kerim'in 105. suresi olan sure Fil adını almış. Çünkü Kabe'yi yıkmak amacıyla Mekke üzerine yürüyen Habeş ordusunun, ki bu ordunun içerisinde de fil veya filler var, bunları kullanarak Kabe'yi yıkmak üzere gelen ordunun Allah tarafından gönderilen kuşlar tarafından imha edilmesini, cezalandırmasını anlattığı için, özellikle bu ordunun içindeki filler dikkat çektiği için, ayette de, ilk ayetinde de bu filden bahsettiği için bu sure Fil suresi adıyla anılmıştır. Bu insanlara, Kabe'yi yıkmak için gelen insanlara ashabul fil denilmiştir. Bu hadiseye fil vakası denilmiştir. Bu hadisenin olduğu yıla da fil senesi gibi isimler verilmiştir. Tabii bu sureden önce bu surenin bahsettiği konu, bu fil vakası hakkında biraz bilgi verelim. Ondan sonra ayetleri daha yakından anlamaya gayret edelim. Tabii bu hadiseyle ilgili farklı pek çok bilgiler, rivayetler var. Miladi 537 yılında idareyi ele geçiren ve mutaassıp bir Hristiyan olan Habeş Krallığı'nın müstakil Yemen valisi Ebrehe bin Esrem veya Eşrem diye bir adam, Hristiyanlığı yaymak için yoğun çalışmalar yapıyor bölgede. Arapların Kabe'yi ziyaret için Mekke'ye gittiklerini görünce, ki İslam'dan önce de her ne kadar putperestlik var ise de Kabe vardı, Kabe'nin içinde putlar vardı, ama İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği din tahrif edilmiş olsa da Araplar yine de Hicaz'a, Kabe'ye, Mekke'ye hürmet ediyorlardı, saygı gösteriyorlardı. Bozuk, sapık, muharref bir şekilde de olsa kendilerince hac yapıyorlardı. İşte bu Ebrehe, Arapların Kabe'ye ziyaret için Mekke'ye gittiklerini, böyle bölük bölük gittiklerini görünce Kabe hakkında bilgi aldı. İşte hangi malzemeden yapıldığını, örtüsü nasıl, ne olduğunu filan söyleyince, işte taştan yapıldığını, üzerinde bir örtüsü olduğunu filan öğrendi. Bunun üzerine dedi ki, işte Mesih'e yemin ederim ki, Hazreti İsa'ya yemin ederim ki, ben dedi ondan daha iyisini, daha hayırlısını yapacağım diyerek Yemen'in San'a şehrinde büyük bir katedral, büyük bir kilise inşa ettirdi. Hatta bu kiliseyi süslemek için efendim Bizans'tan mermerler getirdi, mozaikler getirtti, ustalar getirtti, en iyi ustaları getirtti. Yine bu efendim aynı zamanda Bizans'tan yardım istedi. Bizans İmparatoru da ustaları gönderirken yine dini konuda ona yardımcı olması için İskenderiye'deki İtalyan asıllı bir papazı, Gregentius diye bir papazı oraya gönderdi. İşte inşaat yapıldı, tamamlandı. San'a'da bu Ebrehe'nin hazırladığı bu mabet. Tabii mabet hazırlanınca Ebrehe istedi ki herkes Kabe'ye değil bu yaptığı mabede gelsin, orayı ziyaret etsin. Efendim, tabii Arapları biraz da zorladı. İbrahim Aleyhisselam'dan beri mübarek, kutsal saydıkları Kabe'yi bir tarafa bırakıp bu yaptığı mabedi onun yerine geçirmeye çalıştı. Tabii bunu hazmedemeyen Kinane kabilesine mensup bir Arap San'a'ya giderek bir rivayete göre kiliseyi kirletti, pisledi. Tabii Ebrehe buna çok sinirlendi ve bütün Kinanilerin gelip, bu Kinane kabilesinden olanların gelip bu kilisesi, yaptığı kiliseyi tavaf etmelerini istedi. Fakat onlar bu isteği yerine getirmedikleri gibi Ebrehe'nin gönderdiği elçiyi de öldürdüler. Bunun üzerine Ebrehe işte Hristiyanlığın yayılmasına Kabe'nin engel olduğunu, mani olduğunu düşünerek, bu sonuca vararak Kabe'yi yıkmaya karar verdi. İçinde Mahmut, Arapça kaynaklarda bu şekilde geçiyor. Mahmut adlı bir fil veya belki mamuttur. Eski devirlerde olan çok iri büyük fillere mamut deniyor. Belki onun Arapçaya bu şekilde geçmiş hali olmalı bu. Büyük bir fil de vardı bir rivayete göre. Bu fille Mekke'ye doğru yürüdü. Bir başka rivayete göre onun Kabe'yi yıkmak üzere hareket etmesinin bir sebebi de Kureyşli bazı gençler sıcak bir gecede işte onun yaptığı mabet etrafında ateş yakmışlar. Bu rüzgarın etkisiyle bu yakılan ateş kiliseye de, onun yaptırdığı kiliseye de sıçramış, kilise yanmış şeklinde de bir rivayet vardır. Ondan sonra Kabe'yi yıkmaya yönelmiş. Bir başka rivayete göre ise Hristiyanlığı yaymak şartıyla taç giydirip Mudar kabilesine emir tayin ettiği Ebrehe'nin Muhammed bin Huzai Kinane kabilesince öldürülmüş, Ebrehe bunu bahane etmiş şeklinde, Taberi'de de böyle bir rivayet de vardır. Esas itibariyle tabii işin bir de siyasi, ticari, iktisadi yönleri de var muhakkak. Bu Babül Mendeb isimli yere hakim olup Hindistan deniz ticaretini ele geçiriyor Ebrehe. Tabii iktisadi hedeflerini genişletmek üzere gözünü kuzeye çeviriyor. Orada tabii Mekke var. Mekke dediğimiz gibi İbrahim Aleyhisselam'dan beri devam eden bir haç var. Bu haç dolayısıyla bir ticari merkez olarak da hizmet görüyor aynı zamanda. Ebrehe Mekke'yi zapt ederek Arapların gittikçe gelişen ticari faaliyetlerine son vermek. Böylece San'a'yı, Yemen'i Arabistan'ın dini, aynı zamanda ticari, siyasi bir merkezi haline getirmek gibi bir gayesi de vardı. Tabii böyle yaparak aynı zamanda Suriye'ye doğru nüfuz alanını genişletmesi ve Sasanilerle savaşan, yani İranlarla savaşan, kendisi gibi Hristiyan olan Bizanslara yardım etmesi de mümkün olacaktı. Yani işin böyle bir siyasi, iktisadi, ticari tarafı da var. Belki bu söylenen şeyler, işin rivayetler biraz da işin bahanesi olarak Mekke'ye saldırmak için yapılmış olabilir. Netice itibariyle hatta Ebrehe'ye Yemen eşrafından bazıları karşı çıktılar. Zunefer diye bir zat Yemen eşrafından ona karşı çıktı. Fakat Ebrehe'ye yenilerek esir düştü. Yine efendim Taif'e geldiğinde Ebrehe, şehir halkı adına Mes'ud bin Muattab diye bir kimse, onların bir Lat mabedi diye bir mabedi vardı şeyde, Taif'te. Eğer buna dokunulmazsa kendisine itaat edeceklerini söyledi. Bir de Ebrehe'ye, Kabe'ye doğru, Mekke'ye doğru kılavuzluk edecek bir adam, Ebu Rigal adında bir kılavuz verdi. Fakat rivayete göre bu adam, Mugammes diye bir yer var, İşte Mekke'ye yaklaşık 17-18 kilometre uzaklıkta. Burada konaklandığı zaman bu adam, bu kılavuz öldü. Hatta bunun kabrini Araplar mezarını taşlamayı o zaman adet edinmişler. Yani Kabe yıkmaya gelen bir adama yol gösterdiği, kılavuzluk yaptığı için. Efendim bir de tabii Mekke'ye yaklaşınca, Mekke'yi çevresine doğru yaklaşınca ordugahını kuruyor Ebrehe. Habeşli Esved bin Maksud diye bir adamla bir müfreze gönderip Kabe Mekke'nin civarındaki develeri toplatıp getirtiyor. Ki bu develer arasında da Peygamberimiz o zaman Mekke şehir devletinin hem başkanı, Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in 200 kadar devesi de var bu toplatıp getirdiği develer arasında. Tabii Ebrehe Abdülmuttalib'e, Kureyş'in reisi Abdülmuttalib'e bir elçi yollayarak, Hunata el-Himyeri adında bir elçi yollayarak derdinin Mekkelilerle savaşmak olmadığını, kendisinin sadece Kabe'yi yıkmak istediğini, eğer engel olmaya kalkışmazlarsa, engel olmazlarsa Mekke halkına dokunmayacağını haber veriyor. Tabii Abdülmuttalib ise bu kendisine elçi geldikten sonra Ebrehe'nin ordugahına gelip diyor ki bana diyor develerimi geri ver. Efendim Ebrehe de zannediyor ki Abdülmuttalib gelip yalvaracak, sakın işte Kabe'ye hücum etme, saldırma, Kabe'yi yıkma diyeceğini zannediyor ama Abdülmuttalib Ebrehe'ye ben diyor develerin sahibiyim. Ben diyor kendi sahip olduğum şeyi istiyorum. Develerimi bana geri ver. Kabe'yi merak etmediğini, çünkü onu da kendi sahibinin, Kabe'nin sahibinin koruyacağını söyleyip develerini alarak Mekke'ye dönüyor. Mekke'ye döndükten sonra tabii Kabe'ye gidip dua ediyor Allah'a. İşte kendi beytini koruması için dua ediyor. Ardından halka şehri boşaltmalarını, dağlara, vadilere çekilmelerini söylüyor. Tabii ertesi gün Ebrehe ordusuna hücum emri veriyor. Fakat kaynaklara göre işte orduda bulunan, askerlerin önünde bulunan fil Mekke'ye doğru hareket ettirilmek istendiğinde yerinden hiç hareket etmiyor, kımıldamıyor. Ters istikamete çevrildiğinde koşarak gidiyor. Tabii askerlerin üzerine de taşlaşmış çamur yağdıran ebabil kuşları tarafından taşlar yağdırılıyor, taşlar atılıyor ve onlar adeta kurt yemiş yaprağa, ekine dönüyorlar. Surede bu anlatılıyor. Böylece Ebrehe'nin bu planı, Kabe'yi yıkma, Mekke'yi etkisiz hale getirme, Arapları kendi yaptığı mabede yönlendirme gibi bu planı, projesi heba olmuş, boşa gitmiş oluyor. Ebrehe kendisi gibi kurtulabilen bazı askerleriyle Yemen'e dönüyor. Fakat kısa süre sonra o da efendim ölüp gidiyor.
Hocam peki bahsettiğiniz kısımdan ilk başta tarihiyle alakalı da rivayetlerden birini söylediniz ama zannediyorum farklı rivayetler de var bu konuda. Olayın vuku bulduğu zamanla alakalı.
Evet, yani bu ne zaman vuku buldu? Bununla ilgili kaynaklarda elbette farklı pek çok şeyler var. İşte miladi 547, 52, 560 yılları gibi bu yıllar ileri sürüldüğü gibi Efendimizin doğumundan 13 veya 40 yıl arası gibi farklı tarihler de var ama yaygın olan kabule göre, görüşe göre Peygamber Efendimizin doğumundan 50-55 gün veya 3 ay önce bu hadise meydana gelmiştir. Muharrem ayının çıkmasına 13 gün kala bir pazar günü vuku bulduğu görüşü daha çok ağırlık basıyor. Tabii bu fillerin sayısıyla ilgili de farklı görüşler var. Yani bazı kaynaklara göre bir tane büyük fil vardı. Mahmud denen Arapça kaynaklarda ya da Mamut olmalı bu esas itibariyle. Tabii bunu 8'e, 12, 13 hatta 1000 kadar filden olduğunu söyleyen kaynaklar da var. Mekke fethedildiği gün Efendimiz şöyle buyurmuş İbn Kesir'de geçtiğine göre, Allah diyor fili Mekke'ye girmekten alıkoydu ve yalnız Resulü ile müminleri oraya hakim kıldı buyurmuş Efendimiz. Hudeybiye'de devesi Kusva, o Mekke fethinde çöktüğü zaman bazı sahabiler Kusva çöktü demeleri üzerine Efendimiz Kusva çökmedi, onu fili tutan tuttu şeklinde de rivayetler var. Bu kuşların attığı taşlardan bazılarının Abdullah bin Abbas, Peygamberimizin amcasının oğlu, Abbas'ın oğlu Abdullah, Peygamberimizin amcası yine Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani'nin, yani kız kardeşi Ümmü Hani'nin evinde o kuşların attığı bu taşlardan küçük boncuklar şeklinde kırmızı çizgili olan bir tanesini gördüğünü söylüyor. Yine Hazreti Ayşe'den bir rivayete göre bu ordunun önünde giden filin sürücüsü ile bakıcısının kör kötürüm bir halde dilencilik yaparken böyle şeyleri bozulmuş, vücutlarının dengesi, müvazenesi bozulmuş, kör kötürüm bir halde dilencilik yaparken onlara rastladığını Hazreti Ayşe'nin söylediği şeklinde de bir rivayet var. Tabii Kureyş açısından bu hadise çok önemli olduğu için, çok önemli bir hadise olduğu için bir nevi bir tarih başlangıcı gibi veya bir tarih noktası gibi, işte fil hadisesinden şu kadar önce oldu, sonra oldu şeklinde bir tarih ölçüsü olarak, başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu yıla Amul Fil, fil yılı adıyla meşhur olmuştur, fil hadisesinin olduğu yıl olarak. Tabii bu hadise öyle anlaşılıyor ki Kureyş üzerinde, Kureyş kabilesi üzerinde büyük bir etki bırakmış. Efendim, belki bunun bir delili de Kur'an-ı Kerim'de bu hadiseyi anlatan bu sure, Ashabul Fil şeklinde anlatılan bu sure anlatıldığı zaman peygamberimize saldıran, hücum eden bu müşriklerden hiçbiri buna itiraz etmemişlerdir. Bu anlatılanlara bir şey söylememişlerdir. Yine aynı şekilde bu hadisenin sadece müşrikler üzerinde değil, diğer Arap kabileleri üzerinde de oldukça etkili olduğu anlaşılıyor ki bu hadiseden sonra Kureyş kabilesine, Kureyşlere Ehlullah, Allah'ın ehli manasına bu ismi vermişler. Hatta birçok Arap şairi bu hadise dolayısıyla pek çok şiirlerde söylemişlerdir.
Evet hocam, bu genel bilgilerden sonra arzu ederseniz ayetlere geçelim ve ilk ayetten başlamış olalım. İlk ayette bahsedilen, özellikle başında geçen bir ibare de var. Elem tera, ilk kelime ve ilk ibare, görmedin mi? Burada görmek ile kastedilen, şimdi muhatabı öncelikli olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu düşünürsek, olayın gerçekleştiği tarihle ilgili de rivayetleri söylediniz. Burada görmek fiili gerçekleşebilir mi? Gerçekleşmesinin imkanı var mı? Yoksa farklı bir, burada bir hikmet görebilir miyiz, düşünebilir miyiz?
Şimdi bütün kaynaklarda bu hadisenin Efendimizin doğumundan önce olduğu üzerinde ittifak ediliyor. İşte en az 50-55, 3 ay ve daha fazla yılda söyleyenler var. Dolayısıyla buradaki görme, baş gözüyle görmek manasına olmadığı kesindir. Kalp gözüyle görmekten istiare olarak, yani kalbe ait görme, yani bir de bu işin ne kadar kesin, ne kadar herkes tarafından bilinen yaygın bir şey olduğu için adeta gözle görülecek kadar kesin, inkar edilemeyecek, reddedilemeyecek bir hadise olduğu bir bakıma ifade edilmiş oluyor. Hem de aynı zamanda sen gözünle görmüş gibi kesin olarak, muhakkak olarak bilmiyor musun ey Muhammed manasınadır. Çünkü çok herkesin bildiği, herkesin yaşadığı bir hadise olduğu için böyle bir manadır. Yoksa başla görmek manasına değildir. Efendimiz baş gözüyle görmüş olmasa bile o gün yaşayan pek çok insan bu hadiseden haberdardır. Bu hadiseye bizzat şahit olmuştur. Mesela Lebit gibi 160 küsür sene yaşayan insanlar da var, ömür sürdüğü söylenen. Ve tabii Efendimizin doğumundan işte kısa süre önce olduğunu kabul etsek bile tabii bu hadiseye 40 yıl sonra ayet inmiş oluyor. En az, yani vahiy 40 yıl sonra, 40 yaşında peygamberlik başladığı kabul edilecek olursak, 40 küsür sene önce olmuş bir olay hakkında bu sure nazil olmuş oluyor o gün için. Ama toplumda işte uzun süre yaşayan pek çok insan bu hadiseyi, çok önemli de bir hadise olduğu için, bildikleri için tabii sen görmedin mi, görür gibi gözünle görmüş kadar efendim kesin bir hadise olarak sen bunun olduğunu bilmiyor musun manasına olarak anlaşılabilir, o şekilde ifade edilebilir.
Evet, Fil suresiyle alakalı genel bir çerçeve çizmiş olduk ve sebebi nüzulüyle alakalı, özellikle de fil vakası adını almış olduğu bu fil olayı, fil vakası ile ilgili hocamızdan kıymetli malumatlar edinmiş olduk ve netice itibariyle de ilk ayetin ilk kısmından ayeti kerimelere giriş yapmıştık. Buradan hocam devam edecek olursak, elem tera, görmedin mi? Burada bir hitap söz konusu. bu hitap kimedir?
Evet, ilk olarak elbette bu hitap peygamberimizedir. Zaten aşikar olan, açık olarak anlaşılan odur. Ama bu hadiseyi gören, bilen, zaten görmek dediğimiz gibi baş gözüyle görmek manasına değil. Yani burada kalbin görmesi veya bir konuda kesin bilgi sahibi olmak manasındadır buradaki görmek. Baş gözüyle görmek manasına değildir. Onun için elbette hitap başta peygamberimizedir. Bu açıktır, aşikardır. Ama aynı zamanda efendim bu hadise hakkında bilgi sahibi olan, hatta belki bizzat baş gözüyle de gören o dönemin Mekke müşriklerinden insanlar var. Hitabın genel olması da mümkün olduğu düşünülebilir. Ama açık olan, aşikar olan, daha kesin olan sen görmedin mi? Çoğul değil, tekil olarak peygamberimizedir hitap. Ama onun şahsında diğer, o en azından o dönemi yaşayan, o hadiseyi yaşayan, gören, bilen kimseleri de göz ardı etmemek gerekir herhalde. Dolayısıyla burada bir hitap doğrudan peygamberimize olduğu anlaşılıyor.
Peki hocam, ayeti kerimede devamında gelen ibarede, ifadede keyfe, yani nasıl yaptı? Burada ne yaptığından ziyade nasıl yaptığına bir vurgu var zannediyorum. Bununla alakalı ne diyebiliriz?
Evet, dediğiniz gibi ayette yani Rabbin ne yaptı? Yaptığı değil de nasıl yaptığına vurgu yapılıyor. Çünkü dikkate, bu demek ki dikkatimiz buraya çekilmek isteniyor. Bu fiilin, yani bu fil sahiplerine yapılan fiilin, onların cezalandırılmasının değil de, yapılanın değil de ne keyfiyette yaptı, nasıl yaptı hususuna dikkat çekiliyor. Çünkü bu soru, burada bir bakıma soru da sorularak dikkat çekilmiş oluyor. Onlara yapılanın ne kadar acayip, ne kadar hayret verici, bu hadisenin ne kadar şaşırtıcı, fevkalade garip, olağanüstü bir yönü olduğuna dikkat çekiliyor. Dolayısıyla onlara yapılanın ne olduğundan ziyade niteliği, nasıl olduğu, cereyan şekli itibariyle düşünüldüğü zaman yani normal mi, şaşırtıcı mı olduğu yönü ne dikkat çekilmiş oluyor. Yani keyfiyetine dikkat çekilmiş oluyor dolayısıyla bu ifadeyle.
Evet hocam, bir de bu ilk ayeti kerimenin sonunda gelen bir ibare daha var. Ashabul fil, fil ashabı. Bunu nasıl anlayabiliriz? Ne demektir?
Tabii Arapçada ashab, sahip, arkadaş manasına geliyor. Sahip manasına olduğu gibi. Bu efendim Ebrehe ordusuna fil erbabı, filin malikleri denilmeyip de ashabul fil, fil arkadaşları denilmesi, bu Kabe'yi yıkmaya çalışanların filden daha aynı zamanda akıllı olmadıklarını, hatta ondan daha aşağı, daha belki ahmak diyebileceğimiz seviyede olduklarını işaret eder. Çünkü onlar, bir bakıma buna da vurgu yapılıyor, fil arkadaşları, fil yarenleri manasına. Çünkü işte sebebin üzülünde de veya fil vakasından bahsederken söylediğimiz gibi fil Kabe'ye doğru sürüldüğü halde ayak diriyor, gitmiyor. Ama bu insanlar efendim Allah'ın mübarek bir yerini, mukaddes bir mekanı yıkma konusunda bir fil kadar akıllı davranamıyorlar. Onun için bu ashabul fil, fil arkadaşları denilmesi ve file vurgu yapılması, onların fil kadar bile akıllarını kullanamayacak derecede basiretlerinin kör bağlı olduğuna belki işaret sayılabilir.
Evet hocam, ikinci ayet-i kerimeye geldik. Estağfirullah. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Burada arzu ederseniz keyd kelimesinden yola çıkabiliriz. Keydehum ne demektir?
Evet, aslında keyd kelimesi hile, düzen, oyun, fent, dolap, tuzak gibi manalara geliyor. Tabii bunların tuzağı neydi? Bunların dolap çevirmeye çalıştıkları dolap, kurmaya çalıştıkları tuzak, plan neydi? Kabe'yi yıkmak, Mekke'yi, Kabe'yi etkisiz hale getirmek, insanların, oraya yönelen insanları San'a'ya, bu San'a'da Ebrehe'nin yaptığı mabede çevirmek gibi bir planları, projeleri vardı. İşte oraya yaptıkları o büyük katedrali, kiliseyi Kabe'nin yerine geçirmek gibi bir gayeleri vardı. Onun için bir takım teşebbüslerde bulunmuşlardı. Ama Allah onların bu planlarını, projelerini boşa çıkardı. Yani buradan şunu anlıyoruz. Bir plan, bir proje nasıl olursa olsun o günün şartlarında büyük bir proje, büyük bir plan olabilir. İşte o günün tankları diyebileceğimiz belki filler bile kullanılıp güçlü bir orduyla saldırılabilir, bir şeyler yapılabilir ama herkesin bir planı var. Allah'ın da bir planı var. Onun için Allah Teala bu şekilde davranan, kendi Allah'ın mukaddes kıldığı, evim dediği bir yere saldıran insanların bu oyunları nasıl ters yüz ettiğini ifade etmiş olmaktadır. Bir bakıma tabii bütün devirlere, bütün zamanlara da burada bir mesaj var. Yani kim ne plan yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın, sonuçta Cenab-ı Hakk'ın da bir planı var, Cenab-ı Hakk'ın da bir takdiri var. Onun üzerine geçmek, onu aşmak mümkün değil. İnsanlar beşeri olarak ne kadar güçlü silahlarla, güçlü hazırlıklarla, güçlü, ince planlanmış projelerle hareket ederlerse etsinler ve ma teşaune illa en yeşa Allahu rabbul alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah bir şeyi dilemedikçe insanlar ne yaparlarsa yapsınlar boş demektir. Bu manaya geliyor. İşte bu bunların ne yaptılar? Fillerle geldiler veya büyük bir fille geldiler. Bu Mugammes denen Mekke'nin yaklaşık işte 17 kilometreden biraz fazla uzaktaki bu Mugammes denen yere geldiler ama fili oradan öteye götüremediler. Yani fil Allah hissetti, Allah'ın emrine itaat etti, oradan öteye geçmedi ama kendileri ısrar etmelerine rağmen istediklerini elde edemediler. Sonraki ayette geçtiği üzere asfim me'kul, yenilmiş bir ekin gibi paramparça oldular, perişan oldular. Kabe'yi yıkamadıkları gibi kendileri darmadağın oldular, helak oldular. Kiliseleri harap oldu. İşte bunu anlatıyor ayet-i kerime. İşte onların bu yaptıkları düzeni, planı, projeyi Allah boşa çıkarmadı mı, yolundan çıkarmadı mı efendim? Onları perişan bir halde gerisin geri tersine çevirip göndermedi mi manasına gelmektedir. Elbette Allah bunu yaptı. Herkes bunu biliyor. Buradaki sorular, önceki ayetteki de buradaki sorularda görmedim mi, efendim çıkarmadı mı, bunlara istifham-ı inkârı deniyor. Elbette çıkardı. Herkes biliyor ki bunlar oldu manasınadır.
Evet. Hocam, buradan 3. ayeti kerimeye geçecek olursak, sizin de programımızın ilk kısmında söylediğiniz, bu olayı anlattığınız şekilde sanki olayın içinden böyle bir sahne canlanıyormuş gibi gözlerimizde. Estaizu billah. Ve ersel aleyhim tayran ebabil. Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. Siz de bahsetmiştiniz. Buradan arzu ederseniz ebabil kuşu, ebabil ne demektir, oradan başlayabiliriz herhalde.
Evet, yani burada bir bakıma onların o hilelerini, planlarını, tuzaklarını, projelerini boşa çıkardı. Onun açıklanması yapılıyor. Ama ashabül fil diye, fil ashabı diye bahsedildiği için dikkat edersek burada filin ayak direyip ileri gitmediği, ters çevrildiğinde gittiği konusuna işaret yapılmıyor. Çünkü ashabül fiil ifadesinde zımnen belki ona işaret var. Onun için burada Allah'ın onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdiği ifade ediliyor. Bu ebabil kelimesiyle ilgili tabii farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kelimenin ne anlama geldiği, hangi kökten geldiği gibi bu konuda farklı müfessirler, alimler geçmişten beri beyanlarda bulunmuşlardır. Genellikle bölük bölük, küme küme, farklı yönlerden gelip toplanan kuşlar manasına, tayran ebabil, bu manada anlam verilmiştir. Ahfeş ve Ferra gibi ilk devir müfessirleri bu kelimenin aslında tekili olmadığını, tekili olmayan, yani cemii, müfredi olmayan bir cemii, tekili olmayan bir çoğul kelime gibi olduğunu söyleyenler olduğu gibi başka köklerden, farklı köklerden geldiğini söyleyenler de olmuştur. Tabii bu farklı rivayetlerde bu kuşların, ebabil denilen bu kuşların kırlangıca benzetilen acayip kuşlar olduğu, sürüler halinde deniz tarafından, Kızıldeniz tarafından gelip toplandıkları ve sadece fil vakasında bu kuşların görüldüğü şeklinde rivayetler var. Hatta yine bazı rivayetlere göre bu kuşların hortumlu, pençeli, siyah, beyaz, yeşil gibi farklı renklerde olduğuna dair de rivayetler vardır. Fahrettin Razi, müfessirlerin imamı denir kendisine. Bu farklı rivayetlerin, kuşların değişik renklerine ve olayı görenlerin kendi gördüklerine göre aktarmalarından ileri geldiğini ifade etmiştir.
Evet hocam, hatta bir sonraki ayeti kerimede de yine bu ebabil kuşlarıyla alakalı farklı bir sanki an, farklı bir sahne tekrar canlanıyor. Estaizu billah. Termihim bi hicaratin min siccil. O kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. Burayla alakalı özellikle belki siccil kelimesinden devam edebiliriz zannediyorum. Evet.
Yani bu kuşların, bu ayette kuşların yaptığı işi açıklamış oluyor. Bu kuşlar onların üzerine, bu Kabe'yi yıkmak üzere gelen bu ordunun üzerine siccilden taşlar atıyorlardı. Ki bu siccil kelimesi pişkin tuğla diye meal verilmiş oldu. Yani her kuş rivayete göre birini ağzıyla, ikisini de pençeleriyle taşıdığı üç taş getiriyor. Siccilden, bu taşın siccilden olduğu, siccil nev'inden olduğu belirtiliyor. Müfessirlere göre, tefsirlere, muhtelif tefsirlere baktığımız zaman bu taşların mercimekle nohut arası büyüklüğünde olduğu efendim ve her kuşun da dediğimiz gibi bu taşlardan birisi ağzında, ikisi de pençelerinde olmak üzere üçer tane getirdiği şeklinde tefsirlerde bilgiler var. İşte bu siccil kelimesi de ne manaya geliyor, hangi kökten geliyor, bununla ilgili de farklı değerlendirmeler, bilgiler var. İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya göre, peygamberimizin amcasının oğlu Abdullah İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre, aslında bu kelimenin aslı Farsçadır. Siccil sengü kil. Senk taş demek, kil de Türkçemize geçmiş. Kil demek, bu ikisinin birleşmesinden sengü kil, yani efendim tuğla gibi taşlaşmış çamur manası verilmiştir siccile. Senk taş, kil de kil, taştan kil, taşlaşmış kil, çamur olarak ifade edilmiştir. Yine İbni Hişam, Siyer'le ilgili bir alim, Siyer alimlerinden. Siyer'inde diyor ki, Yunus-u Nahvi ve Ebu Ubeyde diyor, bana haber verdiler ki, bu siccil kelimesi Arapçada, Arapların şeyinde, dilinde çok katı, efendim şiddetli katı, çok sert demektir. Hicaretin min siccil, o zaman çok sert taşlar, granit gibi veya işte yakıcı, efendim üzerine düşeni delip geçen çok sert taşlar şeklinde olduğu şeklinde de İbn Hişam'dan böyle bir rivayet vardır.
Evet hocam, devam edecek olursak 5. ayeti kerimeye geldik. Burada da Estaizu billah fece'alehum ke'asfim me'kul. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. Şimdi bu birkaç ayettir devam eden olayla ilgili böyle farklı anları tasvirden sonra sanki bu olayın bir neticesi gibi. Burada da belki asf kelimesinden ke'asfin yola çıkabiliriz. Ke'asf kelimesi ne demektir?
Evet, me'kul yenilmiş, çiğnenmiş manasına geliyor. Asf kelimesi aslında esas itibariyle eğip bükmek, kırıp dökmek gibi bir kök olarak bir manası var. Müfessirler yine bu kelimenin ekin yaprağı demek olduğunu söylüyorlar ve birkaç vecih, birkaç tefsir zikrediyorlar. Birincisi, hasattan sonra bu asıf tarlada kalan, efendim rüzgar önünde savrulan ve hayvanlar tarafından yenen ekin yaprağı döküntüsü manası veriyorlar. Ya da kırılıp savrulan saman manasına, bir başka görüşte başak çıkmadan önceki taze yapraklar manasında veriyorlar. Ya da efendim içi boş kapçıktan ibaret olan, içinde tane olmayan işte kapçık manasına, ekinin kabı manasına zikrediyorlar. Tabii bunların hepsine asf ifadesi kullanılabildiği gibi Firuzabadi diye bir alim var. Bu Arap diliyle ilgili El Kamus diye de bir eseri var. Orada zikredildiği üzere asf esas manası taze ekin, göy derler Anadolu'da, göy ekin, göy ekin yaprağı demektir. Bu kuruyup kırılınca, yani ekin kuruyunca o taze yaprak saman haline gelir. Dolayısıyla burada efendim çiğnenmiş, parçalanmış ekin gibi, onların yani bir bakıma bu üzerlerine atılan ebabil kuşları tarafından üzerlerine atılan bu taşlardan dolayı paramparça oldukları, darmadağınık oldukları, işte ekinin saman haline gelip böyle çiğnenmiş, dağılmış, paramparça olmuş haline, durumuna onların durumu benzetilmiş olmaktadır. İşte bu Kabe'ye, Allah'ın evine yıkmak üzere saldıran bu insanların neticede helak edildikleri ve bu helaklerinin de darmadağın olmak, paramparça olmak şeklinde olduğu ifade edilmiştir. Tabii esas surenin gayesi, bu surenin gayesi olayın ayrıntılarını anlatmak değildir. Burada verilmek istenen mesaj bu taşların veya taşı atan kuşların nasıl olduğu, rengi şöyle miydi, böyle miydi, taş şöyle miydi, böyle miydi, bunun hakkında bilgi vermek değildir. Esas itibariyle bu olayın nasıl olduğu ve işte Allah'ın evine saldıran insanların akıbetinin ne olduğu, nasıl cezalandırıldığı, Mekke halkının da bildiği bu hadisenin hatırlatılmasından ibarettir. Tabii bu da, bunun da varmak istediği nokta nereyedir? İşte Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına, Allah'ın kutsal mübarek kıldığı, saydığı şeylere siz karşı çıkarsanız, efendim hücum ederseniz, düşmanlık ederseniz, sizin de sonunuz bak onlar gibi olur gibi belki bir mesaj vermektir. Esas gaye belki budur. Onun için surede pek çok ayrıntıya yer verilmemiştir. Zaten Mekkeliler de birçok şey zaten bildikleri çok meşhur, yaygın bir olay olduğu için sadece olaya bazı yönlerden göndermeler yapılmıştır. Tabii bu kuşların özelliği belirtilmemekle, tam ayrıntıları verilmemekle birlikte bütün tefsirlerde, kaynaklarda, kitaplarımızda bu hadise bir mucize olarak değerlendirilir. Bütün unsurlarıyla mucizevi yönle işaret yapılır. Yine bu kuşların attığı taşın İkrime isimli ilk dönem alimlerinden bunun taşların atıldığı yerden çiçek çıktığı şeklinde de bazı rivayetler var. Hatta yine bazı kaynaklarda, yani İbni Hişam gibi, Taberi gibi, çiçek ve kızamık hastalıklarının ilk defa o yıl görüldüğüne dair de rivayetler var. Şimdi özellikle Muhammed Abduh gibi, Ferit Vecdi gibi, Cevat Ali gibi bazı böyle modernist diyelim hadi müfessirler bu tür rivayetlere dayanarak bu kuşların dan maksadın sinek, sivrisinek gibi mikrop taşıyıcı canlılar olduğu, attıkları taşlardan maksadın ayaklarına takılan mikroplu kurumuş çamurlar olduğu filan gibi böyle yorumlar yapmaya kalkmışlar. Yani Ebrehe'nin askerlerinin de efendim çiçek hastalığına, çiçek salgınına maruz kaldıkları için işte bedenlerinin delik deşik olduğu filan gibi böyle biraz Kur'an-ı Kerim'in anlaşılan, bilinen kaynaklarda, klasik kaynaklarda geçen manalarından biraz farklı bir noktaya doğru çekmeye çalışmışlar. Belki bu insanları şöyle anlamak mümkün. Bu insanların, Muhammed Abduh gibi ismini saydığımız Ferit Vecdi, Cevat Ali gibi bu insanların yaşadığı dönem özellikle felsefi akımlardan pozitivizmin, maddeciliğin, ateizmin yaygın olduğu bir dönem olduğu için onların da bunun etkisinde kalarak sanki Kur'an-ı Kerim'i bir yönden aklileştirmeye, o dönemin insanların anlayabileceği bir yere doğru çekmeye çalışırken ama bir taraftan da Kur'an-ı Kerim'i anlamını, manasını tahrif etmek, farklı bir noktaya çekmek gibi bir yanlışa da düşmüşlerdir. Tabii efendim birçok müfessir buna katılmıyor. Elmallah Hamdi Efendi gibi, yine Mısırlı bir zat olan Seyyid Kutup gibi birçok insan da onları ciddi şekilde tenkit etmişlerdir. Bu şekilde efendim sureyi açık olan, aşikar olan kaynaklarda, siyer kaynaklarında, tarih kaynaklarında açık bir şekilde anlatılan bu hadiseyi böyle yok mikroptu, yok sivrisinekti o kuşlar bilmem neydi veya işte tutuldukları hastalık çiçek hastalığıydı falan filan gibi bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in açık manasını farklı noktaya çekmelerini tenkit etmişlerdir. Elmalı Hamdi Efendi, başkaları da efendim ciddi şekilde tenkide tabi tutmuşlardır.
Evet hocam, Bugünkü programımızda da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son olarak belki birkaç cümleyle, az önce de bahsetmiştiniz gerçi ama hiç olmazsa toparlamak adına, bu surenin ana gayesi, bu sureden anlayacağımız, anlayabileceğimiz, böyle akılda kalabilecek son birkaç cümleyi de sizden rica edelim ve bu programımızı da nihayete erdirmiş olalım.
Yani bu surenin, Fil suresinin amacı sadece tarihte olmuş, Mekke'de meydana gelmiş fil vakası hakkında bilgi vermek değildir. Müşriklerin çok iyi bildikleri ve sonunun, acı sonucunu çok iyi bildikleri, hatırladıkları bir hadise onlara anlatılarak, işte İslam'ın sesini boğmak, peygamberimize, Müslümanlara eziyet etmek, Kur'an'a, peygamberimize karşı çıkmak şeklindeki düşmanca tavırlarının aynen Mekke yıkmaya gelenlerin sonu nasıl olduysa, kendilerinin de buna benzer farklı cezalara tabi olabilecekleri hatırlatılarak onlar bir bakıma uyarılmışlardır. Siz de Allah'ın peygamberine, kitabına, dinine sakın ola düşmanlık etmeyin, karşı çıkmayın. Yoksa bak işte Kabe'yi yıkmaya gelenlerin akıbetini siz çok iyi biliyorsunuz gibi bir mesaj verildiği söylenebilir.
Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. İnşallah bir sonraki programımızda da Kureyş suresinden devam etmeyi ümit ediyoruz diyelim. Peki değerli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bu haftaki programımızda Fil suresini nihai olarak hocamızla birlikte konuşmuş olduk. Hocamıza bazı sorular sormuş olduk ve içerisinde geçen bu sureye niçin Fil suresi denilmiş, fil vakası, bu fil vakası ile alakalı bazı bilgiler, bazı rivayetler netice itibariyle konuşulmuş olundu. Ve bu sure içerisinde de geçmiş olan birkaç kelime ve bu kelimeler etrafında da ayet-i kerimeler hakkında hocamızdan kıymetli bilgiler edinmiş olduk. İnşallah bir sonraki programımızda da Kureyş suresinden devam etmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hayırlı günler.